Ayrım 13. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 141. Cep telefonundan mesaj atma sayısında Avrupa şampiyonu olmuştuk. Pek sevmiştik mesajlaşmayı. Ancak teknolojiyle aramız pek iyi olmadığı için mesaj faciaları yaşanmaya başlanmıştı. Ankara'da bir koca, baba evine kaçan eşine cepten mesaj gönderdi. Sıkışınca konuyu değiştiriyorsun yazdı. Yazdı ama telefonu çakma telefondu. Türkçe karakter olmadığı için I harfleri iyi olarak çıkmıştı. Mesajı yanlış anlayan kadın babasına gösterdi. Babası benim kızım fahişe mi ulan dedi, damadın evini bastı. O karambolde damat gelini bıçakladı, öldürdü. Damadı hapse attılar. İçeride canına kıydı, iyi mi? Bir düğün, bir mesaj, iki cenazeydi. Recep İvedik vizyona girmişti, gişe rekoru kırıyordu. Ve maalesef bir başka film gerçek oluyordu. 1988 senesinde Arabesk isimli komedi filminde gelinlikle otostop yapmaya kalkışan genç kız yollarda tecavüze uğruyor, memleketin trajikomik haline Recep İvedik'teki gibi gülmekten kırılıyorduk. 20 sene sonra 2008'de barış mesajı vermek için gelinlik giyerek İtalya'dan yola çıkan, otostopla İsrail'e giden İtalyan sanatçı Pippa Bakka, Gebze'de ölü bulundu. Manyağın biri tecavüz edip öldürmüştü. Biz bu filmi görmüştük ama bu sefer utancımızdan yerin dibine girmiştik. Mart'ın son günü Paris'te Expo oylaması yapıldı. İzmir 2015 fuarına adaydı. İzmir'i CHP'nin elinden almak isteyen AKP var gücüyle bu işe yükleniyordu. TRT oylamayı naklen yayınladı. İzmir'in kazandığı açıklandı. Havai fişekler fırlatıldı. İzmir valisi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Paris'te bulunan tüm ekibi kutluyorum dedi. Gel gör ki yarım saat sonra pardon denildi. Milano kazanmıştı. Böylece 1 Nisan tarihli gazetelere manşet yapmak için 1 Nisan şakası aramaya gerek kalmamıştı. AB'ye girdik diye havai fişek, Expo'yu aldık diye havai fişek. Durmak yok, yola devamdı. Tayyip Erdoğan kadınlara çağrı yaptı. Sevgili hanım kardeşlerim, milletin kökünü kazımak istiyorlar. En az 3 çocuk yapın. Tabii takdir sizindir, o ayrı mesele dedi. Teklif var, ısrar yoktu. Buna razıydık aslında. Çünkü Şubat 2002'de Sultanbeyli'de yaptığı konuşmada aile planlaması ihaneti vataniyedir, Allah ne verdiyse çoğalın demişti. Şimdi hiç olmazsa en az 3'e inmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası'nın tarihlerini değiştirdi. Bundan böyle 14-20 Nisan arasında kutlanacağını açıkladı. Önceki senelerde 20-26 Nisan arasında kutlanıyordu. Genelkurmay'ın e-muhtırasında 23 Nisan'a denk getirildiğine dikkat çekilmişti. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 3 aylar, mübarek geceler, haç, hepsi hicri takvime göre 10 gün kayıyor. Kutlu Doğum Haftası, o çok kızdıkları miladi takvime bağlanıp 23 Nisan'a sabitleniyordu. TRT'nin 23 Nisan çocuk şenliğine katılan ülke sayısı her sene biraz daha azalıyordu. Fethullah Gülen cemaatinin organize ettiği Türkçe olimpiyatlarına katılan ülke sayısı ise her sene biraz daha artıyordu. Türkçe olimpiyatları yavaş yavaş 23 Nisan'ın yerini alıyordu. Cumhuriyet mitinglerinde başı çeken AKP'yi yerden yere vuran Tuncay Özkan, sahip olduğu Kanal Türk televizyonunu hükümet destekçisi Bugün gazetesinin sahibi Akın İpek'e sattı. Laik kesimde soğuk duş etkisi yaratan bir alışverişti. Vakit gazetesinin 76 yaşındaki yazarı Hüseyin Üzmez, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Çocuk uzmanlar nezaretinde ifade verdi, bütün rezilliği anlattı. Buna rağmen dinci basın ergenekoncuların komplosu olduğunu yazıyordu. Karanlık güçlerin Hüseyin Üzmez'e hap içirdiğini, o hap yüzünden ne yaptığını bilemez hale geldiğini öne süren bile vardı. Sırf Nisan ayı 17 şehitti. Şubat'taki harekatın hikaye olduğu ortaya çıkmıştı. Sahte çürük raporundan hapse tıkılan, 5 ay yatan DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş tahliye edildi, askere alındı. Safranbolu'daki jandarma alayına teslim oldu, 15 ay vatani görev yapacaktı. 1 Mayıs'ta DİSK gene Taksim'e yürüdü. Gene DİSK alifiye oldu. Hükümet 30 bin polisle geldi. Ortalığı savaş alanına çevirdi. Haşerata sıkar gibi biber gazı sıkıldı. Gazeteciler dövüldü. Cumhuriyet gazetesi muhabirinin kolu polis copuyla kırıldı. Yüzlerce kişi hastanelik oldu. Şişli Etfal Hastanesi'nin acil servisine bile gaz bombası fırlatıldı. Yere düşen kadınların suratına tekme atıldı. Yalan dediler, kadınlara vurulmadı dediler. Güvenlik kameraları, MOBS'ler güya görmemişti ama televizyon kameraları yakalamıştı. Özellikle kadınlara hınçla vuruyorlardı. Polislerin yüzünde gaz maskesi vardı, kasklarında numara yoktu. Hangi polisin kafa göz yardığı, hangisinin kol kırdığı saptanamıyordu. Başbakan çıkıp ne dedi biliyor musunuz? Nedir bu böyle polisimize karşı düşmanlık? Dedi. Adım adım yaklaşan polis devletinin ilk gövde gösterisiydi. Ve işçileri haşat ettiren Tayyip Erdoğan'ın grev gözcüsü olduğu ortaya çıktı. 1988 senesinde darphane işçileri greve gitmiş, o zamanlar muhalefette olan Refah Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Tayyip Erdoğan, grev gözcüsü gömleği giyerek işçilerle hatıra fotoğrafı çektirmişti. Dündündü. Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Gencay Gürsoy, aşırı güç kullanıldı diye emniyet müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu. Şırrak, hakkınızda arama kararı var diye Ankara'da kaldığı otelde hem de sabaha karşı 4'te gözaltına alındı. Polisi şikayet öyle mi? Bundan sonra böyleydi. İstanbul'daki formülayı 3. defa Ferrari pilotu Felipe Massa kazandı. 57 tur atıyorlar, 220 litre benzin yakıyorlardı. Velev ki kurşunsuz benzin kullanıyorlar. Felipe deposunu fullerse İspanya'da 450 lira, Japonya'da 400 lira, İtalya'da 313 lira ödüyordu. Peki ya İstanbul'da? 750 lira ödüyordu. Tur bindiriyorduk, tur. Benzin fiyatında dünya şampiyonu olmuştuk. Bizim benzin vergisini sollayabilen formüle otomobili henüz icat edilmemişti. İngiltere kraliçesi 37 sene sonra Türkiye'ye geldi. Yemin ederken bile smoking giymeyen Cumhurbaşkanımız smoking giydi, papyon taktı. Kraliçe de Cumhurbaşkanımıza şövalye nişanı taktı. Suudi kralından sonra bir madalya da İngiltere kraliçesinden kapmıştık yani. Etmişti iki madalya. Cumhurbaşkanımız hatırasını anlattı. Majesteleri size ilk defa 1971 senesinde Çemberli Taş'ta yol kenarından el sallamıştım. Öğrenciydim o zamanlar. Konvoyunuzun geçmesini beklemiş. Size el sallamıştım. Siz de karşılık vermiştiniz. Yakınlarıma gidip kraliçeyi gördüğümü söylemiştim dedi. Kraliçe, çok enteresan dedi. Sayın basınımız First Lady'miz Hayrünisa Hanım'ın çok şık olduğunu, First Lady'mizin ışıltısı yanında kraliçenin sönük kaldığını yazdı. Kraliçe Bursa'ya gitti, yeni camide Kur'an dinledi. İskender döner yedirmeye kalktılar, istemedi. Zeytinyağlı enginar yedi. İngiliz uçak gemisi HMS Illustrious geldi. İşgal günlerinde olduğu gibi İstanbul Boğazı'na demirledi. İngiltere Kraliçesi Elizabeth, elçilik binası yerine bu geminin güvertesinde davet verdi. Cumhurbaşkanımız ve devlet protokolümüz İngiliz zırhlısının güvertesindeki davete gitti. La Diva Turca. Dünyaca ünlü soprano Leyla Gencer vefat etmiş. Vasiyeti üzerine yakılan bedeninin külleri Dolmabahçe Sarayı'nın önünden boğaza serpilmişti. Yandaş medyanın köşe yazarı, "Küllerinizle suyumuzu kirletmeyin" diye yazdı. Çünkü Leyla Gencer'in annesi Polonyalı Katolik'ti. Dindar Cumhurbaşkanı'nın boğaza demirleyen İngiliz zırhlısına gitmesinden gurur duyarken, Türkiye'nin onuru Leyla Gencer'in küllerinin boğaza serpilmesinden rahatsız oluyorlardı. 1919'un 16 Mayıs Cuma günü Mustafa Kemal'in Bandırma vapuruyla Samsun'a gitmek üzere yola çıktığı gün, 2008'in 16 Mayıs Cuma günü Bandırma Limanı ile Samsun Limanı satıldı. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz satılmayan liman kalmamıştı. Londra'da otomobiliyle otobüs hattını meşgul eden Deniz Baykal'a 120 pound ceza kesildi. Deniz Baykal parayı ödemedi, üstelik polise verdiği adreste de bulunamadı. Çünkü İngiltere'de kimlik ve ehliyet taşıma zorunluluğu yoktu. Yaralamalı, ölümlü kaza olmadığı sürece sadece isim ve adres isteniyordu. Cezayı yiyen uyanık vatandaşımız Deniz Baykal'ın adını vermişti. Yes No komedisi patladı. CHP Genel Sekreteri Önder Sav'la eski Bolu valisinin baş başa sohbeti Vakit gazetesinde satırı satırına yayınlandı. CHP ortalığı ayağa kaldırdı. Makam odasında dinleme cihazı böcek arandı. Halbuki Vakit muhabiri cep telefonundan Önder Sav'ı aramış, Önder Sav görüşmek istemediği için No tuşuna basmak istemiş, yanlışlıkla Yes tuşuna basmış, telefonu sehpaya bırakmış, hat açık kaldığı için muhabir de 44 dakika boyunca şakır şakır kaydetmişti. Yes'e No'ya basmayı beceremeyen muhalefet, AKP'nin ekmeğine yağ sürüyordu. CHP'linin CHP'ye ettiğini hiçbir AKP'li edemezdi. Milletvekillerimizden oluşan TBMM futbol takımı, engelliler haftasında moral vermek için görme engellilerle maç yaptı. Sadece %20 oranında görebilen, ayaklarındaki topu bile hayal meyal seçebilen engellileri adeta eze eze 7-3 yendiler. Moral dediğin böyle verilirdi. Aynı milletvekillerimiz geçen sene de kimsesiz çocukları perişan edercesine yenmeyi başarmış, ağlayan çocuklar zor susturulmuştu. Euro 2008 başladı. Türk milli takımı tarihinde ilk defa kırmızı ve beyaz yerine turkuaz renkli formayla sahaya çıktı. Turkuaz dediğin aslında bir taş, firuzeydi. Türkiye'de yok, Çin'de çıkarılıyor, İran'da çıkarılıyor. Geçmiş yüzyıllarda Türkiye üzerinden Avrupa'ya gittiği için Fransızlar turkuaz demiş. Hepsi buydu. O halde milli formamız neden turkuaz haline getirildi? Kimse cevap veremiyordu. Sıcaklarla birlikte kene kabusu geri dönmüştü. Ölen öleneydi. Karabük'te 75 yaşında bir kadıncağız vefat etti. Cenaze namazını kıldıran imam, "Fuhuş arttığı için oluyor bu işler, cezalandırılıyoruz" dedi. Seks kölesini biliyorduk ama seks kenesini ilk defa duyuyorduk. Tayyip Erdoğan, Medical Park Hastanesi'nin açılışını yaptı. Kendisine hediye edilen kişisel bilgi kartını gazetecilere göstererek poz verdi. Böylece o güne kadar devlet sırrı gibi saklanan kan tahlili sonuçları kabak gibi ortaya çıktı. Başbakan ileri derece şeker hastasıydı. Anayasa Mahkemesi aylardır beklenen kararı açıkladı. Türbanı üniversitelerde serbest bırakan yasayı iptal etti. Aynı gün gazetelerin Ankara temsilcilerine imzasız zarf geldi. İstanbul Göztepe'den postalanmıştı. Zarfların üstündeki adresler bilgisayarla yazılmıştı. Zarflarda iki adet fotoğraf vardı. Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ gösteriyordu. Sivil kıyafetliydi. Kudüs'te ağlama duvarının önünde çekilmişti. Sadece Vakit gazetesinde yayınlandı. Öbür gazeteler yayınlamadı. Ama internet sitelerinde şakır şakırdı. Büyük Anıt'ta olduğu gibi servis başlamıştı. İlker Başbuğ'un Genelkurmay Başkanlığı'nın önünü kesmek için Yahudi olduğu ima ediliyordu. Halbuki Başbuğ aynı seyahatte Mescid-i Aksa'ya da gitmişti. Orada da fotoğraf çekilmişti. Ondan hiç bahsedilmiyordu. Artık tescillenmişti. TSK hedefti. Türbana kapatmaya dair her gelişmenin ardından yeni bir haber servisi veya tutuklama geliyordu. Yargıtay Başsavcısının Anayasa Mahkemesi'ne esas hakkındaki görüşünü sunup açık tehlike var, AKP mutlaka kapatılmalı dediği gün 5 şehirde baskın yapıldı. Emekli orgeneraller Şener Er Uygur ve Hurşit Tolon Ergenekon'dan içeri atıldı. ATO Başkanı Sinan Aygün tutuklanıp 14 gün sonra bırakıldı. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Balbay sorgudan hemen sonra bırakıldı. Sinan Aygün'ün Ergenekon'un kasası olduğu iddia ediliyordu. Bir sene önce Ergenekon'un kasası diye hapse tıkılan Kuddusi Okkır ise ölüm döşeğinde tahliye edildi. Kanserdi. Teşhis tedavi imkanları engellenmişti. Canlı cenazeydi. Bırakıldıktan 3 gün sonra vefat etti. Ergenekon'un kasası deniyordu. 5 kuruşu yoktu. Cenaze aracının parasını bile haberi takip eden gazeteciler ödedi. Eşine miras olarak 19 bin lira borç bıraktı. Ergenekon davasının ilk kurbanıydı. Arkası gelecekti. Bir bu eksikti. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna baskın yapıldı. 3 polis şehit düştü, 3 terörist öldürüldü. ABD resmen açıkladı, El-Kaide'nin işi dedi. Yandaş medya Ergenekoncuların işi diye yazıyordu. Ergenekon baskınlarını 150'şer kişilik 40 ekip yapmıştı. 6000 polis seferber edilmişti. Herkesin telefonları dinleniyordu ama adamlar pompalı tüfekle konsolosluğa gelmiş, kimsenin ruhu bile duymamıştı. Sinagoglar bombalanıyor, banka, İngiliz konsolosluğu bombalanıyor, Cumhuriyet gazetesine bomba atan saldırgan gidip Danıştay'ı basıyor, Hrant öldürülüyor, İstanbul'da dünyayı ayağa kaldıran korkunç olaylar yaşanıyor, hala istihbarat zafiyeti yok deniyor. Yakalana yakalana emekli paşalar yakalanıyordu. Hilmi Özkök Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti. Çıkışta paşaların tutuklanmasıyla alakalı fikrini sordular. Kasaptaki ete soğan doğramam dedi. Herhalde kozmik özdeyişti. Çünkü dereyi görmeden paçaları sıvamam biliniyordu. Doğmamış çocuğa don biçmem biliniyordu. Fol yok yumurta yok biliniyordu ama kasaptaki ete soğan doğramamı bugüne kadar ne duyan vardı ne bilen. Bülent Arınç'ın izahatı ise gayet anlaşılırdı. Türkiye bağırsaklarını temizliyor diyordu. Son 3 ayda 29 şehit vardı. Haber bile yapılmıyordu. Şırnak'taki şehit istisnaydı, haber yapıldı. Niye derseniz, eski başbakanla adaştı, adı soyadı Mesut Yılmaz'dı. Maalesef artık böyleydi. Şehitlerimizin haber değeri taşıması için çok çok enteresan bir özelliğinin olması gerekiyordu. Mahkeme Ergenekon iddianamesini kabul etti. Örgütlenme modeli Nazilere benzetilmişti. Danıştay baskını dahil bütün karanlık olaylar Ergenekon'a yıkılmıştı. Türkiye ilk defa gizli tanık kavramıyla tanıştı. 17 gizli tanık vardı, kimlikleri kodlanmıştı. Dava Silivri'de görülecekti. Cezaevinde mahkeme kurulmuştu. İddianamenin eklerinde yüz binlerce sayfa telefon dinleme kaydı vardı. Birinde Mehmet Ağar'ın Tayyip Erdoğan'dan 60 milyon dolar aldığı iddia ediliyordu. Bir başkasında Deniz Baykal'a 5 milyon dolar götürüldüğü öne sürülüyordu. Saçma sapan kahvehane muhabbetleri belge olmuştu. Birbirini tanımayan insanlar kimliği belirsiz ihbar mektuplarıyla örgüt üyesi haline gelivermişti. Ergenekon'la alakalı pek çok iddia, örgütün şeması dahil, Tuncay Güney diye birinin evinde bulunan 6 çuval belgeye dayandırılıyordu. Tuncay Güney, 2001'de polis şefi Adil Serdar Saçan tarafından dolandırıcılıktan gözaltına alınmış, evinden bu belgeler çıkmıştı. Ablasının kefaletiyle serbest kalmıştı. O dönemde Ergenekon belgeleriyle alakalı herhangi bir işlem yapılmamıştı. Şimdi aynı Tuncay Güney, kipa takarak, zülüf uzatarak hahamım diye dolaşıyordu. Lise terkti. Milliyet, Sabah ve Akşam gazetelerinde, Samanyolu televizyonunda muhabir olarak çalışmıştı. 1997'de askere gitmiş, 4 ay sonra eşcinsel olduğu gerekçesiyle askerlikten muaf tutulmuştu. ABD, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Suriye'ye gitmişti. Kahire'de görülen bir casusluk davasında gıyabında yargılanan ve 15 sene hapse mahkum edilen Tuncay Bubay isimli Mossad ajanının aslında Tuncay Güney olduğu öne sürülüyordu. Karmakarışık, karanlık bir tipti. Tarikatlara, cemaatlere yakın olduğu, emekli sandığından maaş aldığı belirtiliyordu. Sabah gazetesi tarafından MİT ajanı olduğu iddia edildi. Kod adı İpek'ti. Adının geçtiği resmi bir kontrterör belgesi bile yayınlandı. MİT belgeyi doğruladı ancak elemanımız değil dedi. Yeni Şafak gazetesine verdiği röportajda babamın kim olduğunu MİT'çi Mehmet Eymür'e sorun demişti. Dolandırıcılıktan sabıkalıydı. ABD'ye, Kanada'ya nasıl gittiği, 10 senelik vizeyi nasıl aldığı, Toronto'da hangi parayla geçindiği, nerede yaşadığı muammaydı. Üstelik çakma hahamdı. Toronto'daki sinagoglarda kaydı bile yoktu. İstanbul Güngören'de peş peşe iki bomba patladı. 18 kişi can verdi. Suçluyu aramaya hiç gerek yoktu. Yandaş basın anında bulmuştu. Ergenekon'un işi manşetleri atıldı. Bombacılar yakalandı. Elbette PKK'lıydı. Anayasa Mahkemesi tarihi kararı açıkladı. AKP'nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu ilan edildi. Kapatılmadı. Hazine yardımının kesilmesine hükmedildi. 6 üye kapatılsın demişti. 4 üye hazine yardımı kesilsin demişti. Başkan Haşim Kılıç komple ret vermişti. Kapatılması için 7 oy gerekiyordu. Laiklik ilkesi anayasamıza göre değiştirilmesi teklif bile edilemeyen hükümler arasındaydı. Ama laiklik karşıtı eylemlerin odağı AKP, devleti yönetmeye devam edecekti. Bundan sonra olacakları tahmin etmek hiç de zor değildi. Hemen ertesi gün Konya'nın Balcılar beldesinde kaçak Kur'an kursunun yurdunda gaz kaçağından patlama oldu. Bina çöktü. 17'si kız çocuğu, biri kadın hoca, 18 insanımız can verdi. Ne Milli Eğitim'in izni vardı, ne Diyanet'in izni vardı, ne deprem raporu, ne de itfaiye. Türkiye'nin hali gibiydi. Adeta kaderine terk edilmişti. takdiri ilahi deyip geçtiler. 18 cenaze, 0 şikayet vardı. Hatta çocukların aileleri onlar şehit oldu, sakın kurs için kötü bir şey yazmayın diye gazetecileri tembihliyordu. İlker Başbu Genelkurmay Başkanı oldu. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Başbakan'la röportaj yaptı. Laf dönüp dolaşıp İlker Başbuğ'a geldi. Ertuğrul Özkök, tanıdığım az sayıda askerden biridir deyince, Tayyip Erdoğan, elbette tanırsın o da sizden dedi. Ertuğrul Özkök, anlamadım diye sorunca, Tayyip Erdoğan, canım o da Fenerbahçeli demek istemiştim diye geçiştirdi. Halbuki Tayyip Erdoğan da Fenerbahçeliydi. O halde neden bizden değil de sizden olmuştu? Yakında bütün ülke nedenini öğrenecekti. 13. ayrımın sonu. Sayfa 150.